Anafor. Erhan Bener.
Ayrım 15.
Uzandı, şişeyi de aldı, başına dikti. İçerideki odadan şimdi ona sadece kusma isteği veren tutkulu hırıltılar ve kısık çığlık sesleri ulaşıyordu. Mekanik bir düzenle adamın şu çığlığın neresinde boşaldığını, hizmetçi kızın ne zaman orgazma ulaştığını kestirebiliyordu. Ve şimdi, şu anda Cahit birden kendine gelecek, öfkeli bir tavırla kıza hemen kalkıp yıkanmasını söyleyecekti. Bir de başına kürtaj sorunu çıkmasını istemezdi elbette. Şişeyi bitirdiğini neden sonra fark etti ve odanın uzak bir köşesine doğru fırlattı boş şişeyi. Yüzü koyun döndü, başını yastığın altına soktu, sessiz sessiz ağlamaya başladı. Bütün gecenin yorgunluğu, uykusuzluğu ve kendine hiçbir töresel ya da ahlaksal sınır çizmemiş olsa bile, en azından anlamsızlığını daha ilk adımını atarken bildiği, ama kim bilir belki de genetik bir sapkınlık, mazohistçe bir inatçılık yüzünden geri dönmediği o aşırı, ağızda çiriş tadı bırakan eğlence gecelerinin ardından gelen pişmanlık duygusu bir maske gibi yapışmıştı yüzüne Cahit'in. İclal onun bu hallerine pek sık yinelenmese de alışıktı. Ofise geldiğinden beri üçüncü kez kahve istiyordu. Daha önce de yarım bardak Schweppes tonik içinde iki tablet Alka-Seltzer eriterek getirmişti. Şu ukala Bülent de dosyalarıyla patronunun kafasını ütüleyecek zamanı bulmuştu ya. Cahit Bey ne buluyordu bu tıfılda? Amerika'da okumuş da ne olmuş? Odadan çıkmak üzereydi ki Cahit Bey arkasından seslendi. Arkadaşlar toplandı mı İclal Hanım? Bu hanım sözcüğü fena halde canını sıktı İclal'in. Hayır efendim dedi. O da efendim sözcüğünün üstüne basa basa. Kimse gelmedi. Nasıl olur? Haber vermemiş miydiniz? Bugün yönetim kurulunun toplantı günü değil mi? Sevin Hanım Ankara'ya dönünceye kadar bütün toplantılarınızın iptal edilmesini emretmiştiniz. Bu kez de emretmiştiniz sözcüğünü aşırı alaycı bir vurguyla söylemişti. Ama Cahit bunu fark etmedi. Durakladı, ellerini başına götürdü, alnını ovaladı. Ne güzel elleri var diye düşündü İclal. Bu adamın ellerine ve gözlerine bayılıyordu. Cahit yan gözle Bülent Bey'e bakıyordu. Sonra gözlerini İclal'e doğru çevirerek haklısınız dedi, sustu. Düşünüyor gibiydi ama düşünmediğini biliyordu İclal onun. Oysa Bülent Bey de İclal'in bir an önce odadan çıkmasını bekliyordu sabırsızlıkla. Cahit tekrar Bülent Bey'e baktı, içinden bütün bu söylediklerin ne kadar önemli olursa olsun yarına kadar bekleyemez miydin der gibiydi. Sonra yeniden İclal'e döndü. Yönetim kurulu toplantılarını kastetmemiştim dedi. Söylediğine kendisi de inanmayarak. O halde lütfen haber verin. Yarın saat 11'de toplanalım. Sevin de katılacak sanırım bu toplantıya. Emredersiniz efendim. Kasıtlı vurguyu bu kez fark etti. Yüzünü buruşturarak rica ediyorum dedi. Kendinizi sıradan bir sekreter yerine koymayın lütfen. İclal hiçbir şey söylemeden not defterini sıkıca göğsüne yapıştırarak odadan çıktı. Cahit isteksizce Bülent'e döndü. Yani evet doğru anladıysam bizim baraj ekipmanı için hiç ısmarlamadığımız ve bizimle ilgili olmayan bir takım makine ve malzemenin de gönderildiğini düşünüyorsunuz. Bülent pısırık görünüşünden beklenmeyen bir dik başlılıkla düşünüyor değilim. Elimde belgeler bunu kanıtlıyor, dedi. Bakın şunlar, hamle senetlerinin, tır konşimentolarının fotokopileri. Firmaya gönderdiğimiz sipariş listeleriyle, akreditif talimatlarımızla, Frankfurt'taki gözetme şirketinin raporlarıyla tek tek karşılaştırdım. Gümrükten nasıl geçmiş? Bülent, oho der gibi elini salladı. Yatırım teşvikli malzeme bunlar, dedi. Bizim şirkette söz konusu olunca, Cahit gözlerini yumdu, düşündü. Peki kime getirilmiş bu mallar, nereye götürülmüş? İşte orası belli değil. Yalnız saptayabildiğim kadar tırlar şantiyeye yüklerini boşalttıktan sonra geri dönmemişler. daha doğrusu birkaç tır yükleriyle birlikte ortadan kaybolmuş görünüyor. Olur mu öyle şey? Yani hırsızlık mı var? Sanmıyorum. Şantiye şefi çekil listelerindeki malzemenin siparişlerimize tamamen uygun olduğunu, hiçbir eksik bulunmadığını söylüyor. Yani gümrükten geçen sipariş dışı mallar şantiyeye getirilmemiş ya da şantiyeye indirilmemiş. Öyle anlaşılıyor. Liste dışı malların neler olduğu belli mi? Hiçbir spesifikasyon yok. Sadece kazan ve boru gibi genel tanımlar yapılmış. Yani bizim yatırım teşviki belgemizden yararlanarak birileri gümrük kaçakçılığı mı yapıyor demek istiyorsun? Bilmiyorum ama işin bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Yani bana daha çok önemli bir sorunla karşı karşıyaymışız gibi geliyor. Bizim malzemelerimizi getiren tırlara yüklenen şeyler öyle sıradan, yurda kaçak olarak sokulacak cinsten ufak tefek şeyler değil. Santral kazanları, boruları, bunları burada gereksinmesi olan herhangi bir yüklenici aynı şekilde yatırım teşvik belgesi alarak gümrük falan ödemeden yasal yoldan kolayca getirebilir. Cahit kaşlarını çattı. Çok garip. Peki Galip Bey'le konuştunuz mu bu konuyu? O ne diyor? Başını salladı Bülent. Beni en çok kaygılandıran da Galip Bey'in durumu zaten. Konşimento kopyalarını onun çekmecesinde buldum. Bunlar o kopyaların fotokopileri. Şaşırdı Cahit. Ondan gizli mi aldınız bunları? İstemiş olsaydım vermeyeceğinden emindim. Neden bu kadar eminsin? Belki konşimentolarda farklı malzemeler bulunduğunun o da farkında değildir. Galip Bey gibi deneyimli, kurt bir iş adamının o konşimento ve çeki listelerini görür görmez anlamaması olanaksız. Kaldı ki eğer bunları anlayamayacak kadar işini bilmiyorsa o zaman da şirket için hiç de hoş değil. Cahit birden Nüket'in Almanya gezisinden sonra Galip için söylediklerini anımsadı. Bayağı kaygılı dönmüştü Nüket Frankfurt'tan. Galip'le Almanların bir takım gizli işler çevirdiklerinden kuşkulanıyordu. Araştıracağım diye söz vermişti ama araya Sevin'le nişanlanması, Sevin'in İstanbul gezisi falan girince ihmal etmiş. Daha doğrusu bütünüyle unutmuştu bu konuyu. Başını sallayarak anlıyorum diye mırıldandı. Galip gerçekten de işini çok iyi bilir. Bence bir an önce yetkili mercilere bildirmemizde yarar var Cahit Bey. Cahit adeta sıçradı yerinden. Deli misin sen? Tam bu sırada işlerimize başkalarının burunlarını sokması ne anlama gelir düşünsene. Yani nasıl? Şantiyede sayım yapmaya falan kalkarlar. Ayıkla pirincin taşını o zaman. İşler aylarca durur ve biz hiçbir şey iddia edemeyiz. Bir yandan maliye, bir yandan Bayındırlık Bakanlığı defterlerimize, belgelerimize el koymaya kalkar. Ama eğer çok daha önemli bir durum varsa, dur bakalım, tavuğu yakalamadan tüylerini yolmaya kalkma. Önce bu durumu biz aydınlığa kavuşturmalıyız. Bir yanlışlık yapılmadığından emin olmalıyız. Haklısınız ama nasıl? Duraksadı Cahit. Peki bu konuda Almanların bilgisine başvurdun mu? Dedi. Malları yükleyen onlar değil mi? Bu kez Bülent durakladı. Hayır ama onların bize ne gibi bir yarara dokunabilir? Konşimentolara bizim sipariş vermediğimiz malları ekletenler onlar olduğuna göre nereye gideceğini, bunları kimin sipariş ettiğini bilmeleri gerek. Sonra bu malların bedeli nasıl ödenmiş? Düşündü Bülent. Evet dedi, haklısınız ama eğer ortada bir delibere varsa, ki her şey bunu gösteriyor, o zaman Almanların da bu işin içinde olduklarını düşünmez misiniz? Bence böyle olması kaçınılmaz bir şey. O zaman da bize yararlı ve doğru bilgi vereceklerini sanmam. Öyle de olsa yine de işin Almanya yönünü araştırmadan herhangi bir harekete kalkmamız doğru olmaz. Şimdi sen hemen yarın uçağa atla, Almanya'ya git. Temsilcimizle birlikte konuyu araştırın. Tabii olabildiğince olayı gizli tutarak, kimseyi alarme etmeden. Bülent Bey, Cahit'in bu beklenmedik önerisi karşısında ne söyleyeceğini kestiremedi. Anlıyorum da, dedi, ben böyle apar topar ne diye gitmiş olacağım Almanya'ya? Onu da sen düşün. İstersen koluna bir kız tak, izne çıkıyorum de. Ne bileyim, Başım çok ağrıyor zaten. Hadi güle güle. Beni telefonla ara. Senden haber almadan Galip'le bir şey konuşmam. Bülent dosyaları koltuğunun altına sıkıştırarak ayağa kalktı. Pekala dedi. Madem öyle istiyorsunuz, yarın hareket etmeye çalışırım. Şimdi aklıma geldi. Zaten hesaplarda da karşılıklı uyum sağlamamızı gerektiren bazı aksaklıklar vardı. Bunun için gitmiş olurum. Evet, en iyisi bu. İlk fırsatta arar, size bilgi veririm. Cahit, yardımcısı çıkar çıkmaz zile basarak İcler'i çağırdı. Bana bir kahve daha yapıver, dedi. Lütfen. Zener'e de söyle, birazdan çıkacağım. Baş üstüne efendim. Kaşları çatıldı. Bana bak, şu efendim oyununu bırak artık, sıktın yani. Bu konudaki kararımı size açıklamıştım efendim. Herkesin yanında ne dersen de, ama böyle yalnız olduğumuz zaman gülünç oluyor. Cahit de, patron de, ne bileyim, bul bir şey. Muzipçe güldü İjlal. Ne dememi yeğlerdiniz, sevgilim de diyebilir miyim? Durakladı Cahit, sonra gülümsedi. Benim için sakıncası yok ama bunun için biraz acele etmiyor musun? O zaman zamanını bana bırakın patron. Olmaz mı? Peki ama önce kahvemi getir. Belki bu işe yarar. İclal kapıyı özenle kapattı çıkarken. Diyarbakır'dan ayrılırken pek fark etmemişti ama uçak İstanbul'a inmek üzere alçalırken ve daha sonra havaalanına indikleri sırada ayakları beton zemine basar basmaz buradan hiç ayrı kalmamış, bütün yaşamı burada, uygarlığın artık en somut göstergesi sayılan bu gökyüzü mekanına geçmiş gibi kendisini özgür ve bağımsız hissetmeye başlamıştı İlhan. İnsan iyi şeylere çabuk alışır oğlum, derdi annesi. Bu yüzden en büyük azap varlıktan yokluğa düşmektir. Tevekkül insanı bu azaptan korur. Oysa biliyordu, asıl büyük azap varlığa heves edip yitirmek değil, varlıktan habersiz yokluğun acısını kaderin cilvesi diyerek sineye çekme budalalığındaydı. Ve gerçeği ilk anlamış olan ablasına çıkış kapısında, aylardan beri ancak televizyondaki defilelerde rastlayabildiği, hemen göze çarpan, oldukça açık ve göz alıcı giysiler içinde karşısında görünce, Hiram'la tartışıp durdukları, sonsuz geçmişten beri sürüp giden topraksız insanların dünya nimetlerinden hakça ve eşit olarak yararlanmalarını sağlayacak koşulları yaratacak ekonomik, toplumsal ve siyasal yöntemlerin bir aldatmacadan başka gerçek bir değer taşıyıp taşımadığını düşündü. Hiram, Dallas diye ad taktığı köhne muayenehanesinde, Abdül, her yanı sapır sapır dökülen jipinin direksiyonunda, savur yolunda önlerini kesen Kürt gerillaları ise, ellerinde kalaşnikofları, uzun namlulu silahları ya da av tüfekleriyle dağ başlarında. Kendilerini ne kadar mutlu ve güçlü sayarlarsa saysınlar, 2 saatlik bir uçuştan sonra karşılarına çıkıverecek olan nüket gibi, İpekler içinde kelebek adımlarıyla uçarcasına yürüyen bir genç kadın karşısında yaşamlarının ve savaşımlarının geçerliliğinden kuşkuya düşmeyecekler miydi? Bir an için bile olsa. Ama bu düşüncelerinden ablasına olduğu kadar Hiram'a da, Abdül'e de, Kürt gerillalarına da söz edemeyeceğini, dahası kaynağının kim ve ne olduğu hakkında artık hiç kuşku duymadığı, gökten inme, bu geçici görevle geldiği İstanbul'dan, bu yeryüzü cennetinden Mardin'e döner dönmez herkesten önce kendisi, çocukça bir öz eleştiri gayret keşliğiyle sapkın ve dönek olmakla suçlayacağını da biliyordu. Ama bilmediği, aynı anda nüketin de kendisini bayağı bir seks tutkunu, iğrenç bir fahişe gibi hissettiği. Bu yüzden gözlerini kardeşinin bakışlarından ve sorularından kaçırmak için alabildiğine yapmacık bir uçarılığa, bir mutluluk gösterişine sığınmış olduğuydu. Yine bu nedenle o akşam İlhan'ın baş başa olmak için evde yemek, evde oturmak istediğini, 40 yılda bir geliyorsun İstanbul'a, hiç olur mu? Bağırış çağırışlarıyla geri çevirmiş, sarı yerde balık yemek için ısrar etmişti. Çünkü kendisini o kadar kirli ve yorgun hissediyordu ki bu akşam burada kalırlarsa evin birden ona dayanılmaz gibi gelen sessizliği içinde bir gece önce bu duvarlar arasında yaşanmış olan çılgın çiftleşmelerin dört yana sinen yanıksı ter, meni ve rahim içi kokusu her an yüzlerine çarpacakmış gibi geliyor, suçluluğunun hemen ortaya çıkacağından korkuyordu. Aslında başka hiçbir zaman duymayacağı bu suçluluk duygusunu kendisine salt buradaki varlığın nedeniyle adeta zorla kabul ettiren kardeşine de kızmıyor değildi. Sonunda İlhan'ı kandırdı. Arabayı şoförün kullanacağını söyleyerek dönüşte sarhoş araba kullanamayacağını ileri süren kardeşini rahatlattı. İlhan'ı sarı yere çok sevdiği, Cahit'le fırsat buldukları zaman kaçamak yaptıkları deniz kenarındaki kalabalığı nedeniyle özellikle yeğlediği, patronları Cahit'in ahbabı olan gazinoya götürdü. Balık yediler, rakı içtiler. Kendisini İspanyol diye yutturan çingene kırması Rezeda'ya şarkı söylerken eşlik ettiler.
Ayrım sonu.